Ayrımın yeri, üretme tüket, Ali Ekber Yıldırım, sayfa 151. Üretici örgütleri etkisiz, itibarsız. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin saha araştırması ve gözlemlerine dayanan bu çalışması, sektörde yaşanan sorunlar ve önerilen çözümleri de kapsayan gerçekçi bir değerlendirme. Üretici örgütlerinden bakanlık bürokratlarına, siyasilerden şirketlere, her kesime yönelik eleştirileri de kapsıyor. Bugüne kadar birçok çalıştay ve sempozyum yapıldı, raporlar hazırlandı, fakat saha çalışmalarına dayanan böylesine kapsamlı bir rapor ilk kez hazırlanıyor. Bu nedenle rapordan bazı bölümleri paylaşarak hayvancılığın içinde bulunduğu durumu sahadan yansıtmakta yarar var. Üretici örgütleri üreticiden güç alarak üreticinin bugünü ve yarını için proje geliştirerek aksiyon alması gerekirken, devlete sırtını dayayan, devlet kaynaklarıyla varlığını devam ettirmeye çalışan bir yapıya dönüşmüştür. Etkisiz ve fonksiyonsuz kalan üretici örgütleri, üretici sorunlarına çözüm üreten politikalara katkı sunamamaktadır. İtibarsızlaşmış üretici örgütleri bugün tasfiye süreci yaşamaktadır. İçindeki bazı yanlış kişi ve uygulamalara rağmen çözüm yine kamu idaresindedir. Çünkü üretici örgütlerinin yaşadığı bu sorun hayvancılık sektörünün sorunlarına yeni sorunlar eklemektedir. Tarım ve hayvancılıkla ilgili kararlarda Tarım Bakanlığı dışında Merkez Bankası, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi sektör dışı birçok bakanlık ve merkezlerin müdahaleleri, bakanlığın efektif planlar yaparak uygulamaya koymasını zorlaştırmaktadır. Doğru politikalar, küçük doğru dokunuşlar, doğru organizasyonlar sayesinde 10 yıl içinde ülke hayvan varlığımız büyük başta %25, küçük başta ise %50 arttırılabileceği gibi bireysel hayvan veriminde büyük başta ortalama %20, küçük başta %50'lik artış sağlanabilir. Yeter ki bir yerden başlayalım. Toplumun büyük bir kesimine göre bugün siyaset ve devlet bir karar vermek zorundadır. Bizi yönetenler maliyeti ne olursa olsun hayvansal protein ihtiyacımızı yerli üretimle, yerli üreticiyle karşılama kararlılığını ve bir deklarasyonla en az 20 yıllık hayvancılık planlarını ve programlarını ortaya koymalıdırlar. Yeni oluşacak kurumları ve politikaları topluma deklare etmelidirler. Öncelikle ülkemiz hayvancılığında hayvan hastalıkları, barınaklar, beslenme ve benzeri sorunlar nedeniyle aşırı derecede hayvan ve verim kayıpları yaşadığımız gerçeğiyle karşılaşırız. Bugün Avrupa ve Amerika'dan getirdiğimiz ve geldiği ülkelerde 11 ton süt verebilen hayvan ülkemizde neden 4-5 ton süt vermekte? Yine gelişmiş ülkelerde aynı hayvanlardan 500-600 kilo karkas elde edilebilirken bizler neden sadece 270-280 kilo karkas elde edebilmekteyiz? Sorularının sorulması ve cevaplarının bulunması önemlidir. Hayvan hastalıkları ile mücadele kayıpları önler. Verimlilik esaslı kazanç yaklaşımında doğru hayvancılık yaparak, doğru bilgiye ulaşarak, ülkemizdeki önemli bir uzman görüşüne göre belki 1 milyon buzağı ve 4 milyon kuzu kaybını giderebiliriz. Buzağı ölümlerinin belki de yarısını yalnızca yetiştiriciye tentürdiyot kullanmayı öğreterek engelleyebiliriz. Bu çok doğru bir bilgi ve analizdir. Üreticinin inanmadığı, parçası olmadığı, güven duymadığı ve en önemlisi kazanmadığı hiçbir plan ve politikanın başarıya ulaşma şansı olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Bizlerin hayali, umudu ve çabası tüketicisinin makul fiyatlarla et yediği ama üreticisinin de para kazandığı, et ithal eden değil, et ihraç eden bir Türkiye'dir. Ayrıca saha çalışmaları şunu ortaya koymuştur ki, ülkemize gelen ithal hayvanların buzağlarında özellikle ilk yıl ölüm oranı çok fazla görülmekte olup, ülkemiz standartlarının da üstündedir. Buna rağmen halen ülkemizin bir buzağı ölümleri haritası bile yoktur. Ölüm sebepleri, ölüm oranları, ölüm mevsimleri ve benzeri şeyler. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırımız salgın hastalık bulaşmasında hassas bir bölgedir. Bu nedenle ülkemizin tampon bölgesi Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olması gerekirken, ülkemize hastalık bulaşma riskinin çok az, hatta sıfır olduğu Trakya bölgesi, tampon bölge ve özel koruma bölgesi ilan edilerek bu bölgeye özel tedbirler alınmıştır. Trakya'nın tampon bölge olması ülkemizin salgın hastalıklardan korunmasından ziyade Balkanlar ve Avrupa'nın salgın hastalıklardan korunmasına yardımcı olmuştur. Hayvancılar da Suriye sınırında güvenli bölge istiyor. Yine de bu bölgedeki tecrübelerden faydalanılarak acilen Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan sınırımız içinde 200 kilometre derinliğinde bir sınır kuşağının tampon bölge ilan edilerek özel önlemlerin başlatılması daha doğru olacaktır. Komşu ülkelerle kendi sınırlarında aynı tampon bölgenin oluşturulması da görüşülmelidir. Brusella aşısı 20 yıldır yapılıyor, hastalık önlenemiyor. Ne yazık ki bu hastalık ülkemiz için tek başına ele alınmayı gerektirecek kadar önemlidir. Uzun zamandır bilimsel sero survey çalışması yapılamamış olmasına rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu illeri gibi mera hayvancılığı yapılan ve suni tohumlama çalışmasının yok denecek kadar az olduğu illerde hastalığın %30-40'lara ulaştığı sektörün paydaşları tarafından konuşulmaktadır. En az 20 yıldır ülkemizde aşılama çalışması yapılmasına veya yapılıyor görünmesine rağmen hala hastalığın niye var olduğu, hatta neden artarak varlığını sürdürdüğü cevaplanması gereken ayrı bir sorudur. Damızlık düvelerin test yapılmadan kooperatiflere dağıtılmış olması, ıslah amacıyla test yapılmamış hastalıklı veya hastalık şüphesi olan ineklerin test yapılmış boğalarla çiftleştirilmesi, köylerde hastalığı yaygınlaştırarak şu anda kontrol edilemez noktaya getirmiştir. Bugün eğer hayvancılığı ayağa kaldıracaksak, ülke için proje ve yatırımlar yapacaksak, olmazsa olmazlarımızdan biri belki de ilk sırada olanı Brusella mücadelesinin mutlaka başarılması gerektiğidir. Yürürlükteki mevzuatlar ve yapılan uygulamalarla birlikte bu konuda fazla bir yol alınamayacaktır. Bizce Brusella mücadelesinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Destekler işe yaramıyor. Üreticiye verilen desteklemelerin üretimi yönlendirici ve yapısal dönüşüm sağlayıcı etki yapması beklenmektedir. Ancak ülkemizde üreticiye verilen destekleme yatırımları hiç de azımsanmayacak ölçüde olmasına rağmen beklenen etkiyi sağlayamamaktadır. Sadece bu çelişki bile nasıl bir sistemsel ve veya işleyişsel yanlış içerisinde olduğumuzu anlatmaktadır. Adil olmayan, doğru kurgulanmamış, zamanında verilmemiş çalışmaya değil, devletin sırtından geçinmeye özendiren destekler belli yerlerde rant öbekleri oluşturmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Desteklemeler ertesi yıl ödendiği için kısmen süt, et hariç üretim giderlerini karşılamada bir yıl geriden gelmektedir. Desteklemelerin üretim dönemi başında yıllık ya da yıl içinde ödemeye dönüşecek şekilde yapılması veya destekleme tahsilatlı avans uygulamasına geçilmesi üreticiler tarafından talep edilmektedir. Destekleme miktarının belirlenmesinde bir önceki üretim döneminde kimliklendirmeye katılım, hastalıklarla mücadele, verim artışı gibi kriterler esas alınabilir. Burada da beslenme ve ıslah danışmanlarının rolü çok önemli olacaktır. En azından desteklemelerin tutarı ve ödeme tarihi önceden belli olur. Örneğin 1 Nisan, 1 Temmuz, 1 Eylül ve bu tarihler kesin olursa yetiştiriciler de o tarihe borçlanabileceklerini, çek kesebileceklerini, senet imzalayabileceklerini belirtmektedirler. Yetiştiricinin en önemli finans ihtiyacını karşılayacak olan spesifik bir banka kalmamıştır. Geçmişte Ziraat Bankası bu konuda ciddi olumlu yaklaşımlar sergilerken, bugün destekleme dağıtan vezne görevlisinin dahi yetiştiriciye olan tavrı sorgulanır hale gelmiştir. Bankanın ve görevlilerinin sanki haksız para alan bir kesime hizmet veriyormuş gibi bir yaklaşım içerisinde olduğu yetiştiriciler tarafından beyan edilmektedir. Finans noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yetiştiriciler ön ödeme avans taleplerine güya küçük üretim tesisi sahibi bazı fırsatçılara yani tefecilere iletmekte ve onlardan aldıkları süt parası ödemeli avanslarla işletmelerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Bugün durum öyle bir hal almıştır ki özellikle Doğu illerinde avans aldıkları kişilere sütlerini 1.30 liradan vermek zorunda kalmışlardır. Yine bu yüzden üreticiler Tarım Kredi Kooperatifine veya Ziraat Bankası'na olan borcunu ödemek için 5.000 liralık besi danasını 3.500 liraya satmak zorunda kalmaktadır. Ne yazık ki avans ve kredi vermesi beklenen kurumların üreticiyi fırsatçılara yani tefecilere muhtaç bıraktığı üreticiler arasında yaygın kanaat halini almıştır. Yönetenlerin dürüstlüğü sorgulanıyor. Ülkemiz hayvancılık sektör paydaşlarının nezdinde genelde sektör yöneticilerinin, özellikle sektör bürokratları ve bazı siyasetçilerin yetkinliği, liyakati, çalışkanlığı ve en önemlisi dürüstlüğü sorgulanır hale gelmiştir. Üreticiler kendileri adına karar verecek bazı yetkili bürokrat ve siyasetçilerin yetkinliği ve liyakatıyla ilgili ciddi endişelere sahiptir. Hem bu inanç eksikliği hem de yaşanılan bazı somut olaylar nedeniyle üreticiler bakanlığın birçok projesinde de bazı kişi ve gruplara hizmet edildiğine dair düşüncelere sahiptirler. Bu olumsuz yaklaşımlar ve algı değişmeden topluma güven vermeden hiçbir proje ve politikanın hayata geçmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla bu algıyı gidermenin bakanlığın en önemli önceliği olduğu kanaatini taşımaktayız. Çünkü eğer bakanlığımız önderliğinde bir yola çıkacaksak, önce üreticiye ve sektör paydaşlarına güven verici ortamın hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada sektör paydaşları öncelikli olarak hayvancılığın tüm unsurlarını içinde barındıran özel tek yetkili bir otorite kurulmasını talep etmektedir. Bu ayrı bir hayvancılık bakanlığı olabileceği gibi yeni sistemde yalnızca Cumhurbaşkanlığına bağlı hayvancılık müsteşarlığı benzeri bir yapı da kurulabilir. Kurulacak yeni yapıda geleceğe güven ve umut verecek liyakatli yöneticiler yer almalı, bu yöneticiler kişisel vizyonu itibarıyla güçlü, kararlı, bilgili ve de uyanık kişilerden seçilmelidir. Hayvancılık sektör bürokrasisi yönetici ve çalışanları bilerek veya bilmeyerek küresel çıkar odaklarının, lobilerin, dış egemen güçlerin oyunlarına gelmeyecek yerli, milli birikime ve tavra sahip kişiler olmalıdır. Islah etmezsen ithal edersin. Bugün ülkemizde kurumsal anlamda ıslah konularında danışılan ve kararlar veren herhangi bir ıslah komisyonu yoktur. Islaha ilişkin kararlar bürokrasinin ve bürokratların birikimiyle ortaya koyduğu önerilerden yola çıkılarak siyasetin verdiği kararlarla şekillenmektedir. Ülkemizde sütçü ırkların gelişmesi sürerken kombine ırkların özellikle de etçi ırkların hiç gelişmemiş olması ıslahtaki hedefsizlik ve koordinasyonsuzluğun sonucudur. Ülkemizde son yıllarda hayvancılık alanında yapılmış büyük yanlışlıklar ıslaha ilişkin ulusal komisyonumuzun olmayışından kaynaklanmaktadır. Bize göre etkili bir ıslah komisyonu olsaydı buzağı desteklemesinden suni tohumlama şartı kaldırılmaz, brusella olan yörelerde boğa dağıtılamaz, sütçü sığır işletmelerinde etçi ırk tohumlamaya izin verilmesi düşünülemezdi. 20-25 yıllık çalışmanın ürünü olan saf ırk sütçü damızlık işletmelerinde kendi ırkına tohumlamadan vazgeçerek ırkın bozulmasına bilimsel altyapısı ve kalitesi olan hiçbir kurulun onay vermesi beklenmezdi. Bugün ülkemizde melezleme çalışmaları neredeyse hiçbir bilimsel dayanağa ve kurallara bağlı olmadan yalnızca piyasa koşulları, veteriner hekim ücret tarifesi ve üretici zevkine göre şekillenmektedir ve bilinçsiz melezleme çalışmaları vardır. Bu durumun böyle sürmesi halinde 3-5 yıla kadar ülke olarak övündüğümüz süt ve süt ürünlerinde kendine yeterli halimizden ve sütçü damızlık ihtiyacımızın %90'ını karşılayabilir olmamızdan eser kalmayacaktır. Üretici söz sahibi değil. hayvanın sahibi, hayvanın kazancı ile ilgili hiçbir konuda söz sahibi değildir. Yani tüm kesimlerin dediği, üretici para kazanmalı tespitinin formülü bize göre bu yapıda gizlidir. Sanayicinin ve uluslararası piyasanın insafına terk edilmiş üreticinin buradan başarılı çıkma şansı yoktur ve imkansızdır. Hatta son dönemde sanayicileri bile söz sahibi olmaktan çıkaran market zincirlerinin baskın etkisinden söz edilmektedir. Hayvancılık girdi maliyetlerinin en önemli unsuru olan besleme ve yem giderlerinin yörelere göre değişmekle birlikte %65-80'leri bulduğu ülkemizde ekonomik hayvancılık yapmanın neredeyse imkansızlığı ortadadır. Ekonominin makro dengelerine bağlı olarak oluşan dolar kuru, mazot fiyatı gibi değişkenler buğday, mısır ve yemin fiyatını yani hayvancılığın temel maliyetini belirlemektedir. Uzmanlara göre ülkemiz hayvancılığını tehdit eden dört önemli ve gizli seyreden hastalığın subklinik asidoz, ketozis, hipokalsemi ve mastitis sebebi yanlış hayvancılık uygulamalarına ve beslenme sorunlarına bağlıdır. Bugün 16 milyon büyükbaş hayvanı doyuracak saman, kaba yem yok iken ve bunu arttırmadan 20 milyon hayvanı hedeflemek yeni sorunlara da yol açabilecektir. Ülkemizin önemli kuruluşları olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi yapılar yem maliyetinin düşürülmesinde önemli rol oynayan ve dönüşüme katkı sağlayacak aktörler haline getirilmelidir. Bugün Doğu illerinde besi hayvancılığı yapılamamasının en önemli sebepleri arasında yem maliyetinin nakliyesi sebebiyle Batı illerine göre çuval başına 10-15 lira fazla olmasıdır. Hayvancılığın lokomotifi olmasını beklediğimiz bölgelerde ne yazık ki hayvan besleme açısından önemli sanayi kuruluşlarımız gelişmemiş, hayvancılığa destek olacak yem fabrikaları, şeker fabrikaları kalmamıştır. Neler yapılmalı? 1. Hayvancılıkta uzun zamandır uygulanan politikalar nedeniyle hayvancılığın ve üreticinin sigortası olan birçok kurumun hazineye yük oluşturduğu için özelleştirilmesi ama aynı zamanda bu kurumların ifa ettiği görevleri üstlenecek yeni mekanizmaların oluşturulmaması üreticilerin sahipsiz kalmasına sebep olmuştur. Etkin ve düzgün biçimde çalışmalarını sağlayacak mevzuatları oluşturmak suretiyle hayvancılık sorunlarının çözümüne katkı sunacak yeni kurum ve kurulların yani telafi edici fon, hayvansal üretim enstitüsü, ulusal ıslah komisyonu, kriz algılama merkezi ve benzerilerinin kurulması gerekir. 2. Liberal ekonomi ve serbest piyasa Batı ülkelerinin aksine devlet müdahalesinin olmadığı bir sistemsizlik şeklinde uygulanarak ürün planlaması da yapılmayan ülkemizde üreticinin para kazanmasını imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle et ve süt piyasasının sağlıklı işlemesini sağlayacak piyasayı regüle edici yapı ve kurallara ihtiyaç vardır. 3. Hayvancılığın kendi içindeki sorunları yanında ülkenin makroekonomik sorunlarının tarım ve hayvancılığa olumsuz etkisi çok büyüktür. Döviz, mazot, yem maliyetleri. Bu nedenle hayvansal ürünlerimiz üreticisine para kazandıramazken halkın alım gücündeki yetersizlik ve maliyet yüksekliği gibi nedenlerle tüketiciye pahalıya ulaşmaktadır. Ülke ekonomisinde yaşanacak olumlu gelişmeler sektöre de olumlu yansıyacaktır. 4. Hayvancılık teşkilat yapısı yeniden dizayn edilecek özerk bir bakanlık veya müsteşarlığa bağlanmalıdır. Yeni kurulacak bakanlık icraat yapan değil, sahanın ihtiyaçları doğrultusunda güncel kuralları ortaya koyan ve icraatı denetleyen, verimliliği arttıran, suistimalleri engelleyen denetçi ve koordinatör pozisyonunda yer almalıdır. 5. Yetiştiricilerin çıkarları yalnızca para kazanma hırsı olan sanayici, sermaye sahipleri ve süpermarket zincirlerinin insafına kalmıştır. Piyasada asıl söz sahibi olan sanayici, süpermarket zincirlerine son dönemde ithalat lobileri de eklenmiştir. 6. Kırsalda hayvansal üretimden para kazanamama ve kentsel imkanların yetersizliği sebebiyle üretimden kaçış vardır. üretim alanında azalan nüfus hayvan sayısında azalmayı da beraberinde getirmiştir. 17. ayrımın sonu. Sayfa 159.